SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, çarşamba günü HDP'li bir vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı ve HDP'ye karşı da bir kapatma davası açıldı. Bu, yani 90'larda gördüğümüz hataların tekrarı gibi değil mi?
Vallahi biraz o benzetme yapılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız, bu kongre döneminde İstanbul'da yaptığı açıklamada 94 ruhuna geri dönelim demişti. Bu kapatma davaları da hemen akıllara 90'ları getirdi. Çünkü bu siyasi hareket biliyorsunuz DEP'le başladı. Kapatıldı DEP kuruldu, kapatıldı DEHAP kuruldu, kapatıldı başka parti falan. En son geldiği nokta HDP ve AK Parti döneminde parti kapatmalar zorlaştırıldı. Çünkü kendisi de kendi siyasi geleneği de parti kapatmalardan sıkıntı görmüş bir parti AK Parti. Refah Partisi daha önce işte kapatılan partileri var aynı şekilde. Bu çerçevede zorlaştırılan yasal ve anayasal hükümlere rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin ısrarı vardı. HDP kapatılmalı, Türkiye aleyhine hareket ediyor. PKK ile aynı çerçevede hareket ediyor. PKK'nın siyasi koludur, terörü ve şiddeti övüyor diyerek Devlet Bahçeli bunu ısrarla söylüyordu. AK Parti her ne kadar çok yakın görünmese de bu fitre, MHP'nin büyük kongresinden bir gün önce akşam saatlerinde, yani çarşamba günü, bu kapatmayla ilgili iddianame Yargıtay tarafından, Başsavcılık tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. O gönderilirken aynı gün mecliste HDP'li bir milletvekilinde milletvekilliği düşürüldü. Ömer Faruk Gergerlioğlu, insan hakları çalışmalarıyla bilinen bir isim. Aslında bütün, yani bir siyasi ayrım yapmadan insan haklarıyla ilgili kaygısı olan herkesin rahatça ulaşabildiği ve bununla bilinen bir isim. Son dönemde de çıplak arama iddiaları nedeniyle hükümetin hedefindeydi Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bir tweet paylaştı. T24 internet sitesinin bir tweeti, Kandil'le ilgili bir haber ve o paylaştığı tweet nedeniyle hakkında terör davası açıldı 2016'da. O günden bugüne yargılama devam etti. Milletvekili olmasına rağmen yargılama durdurulmadı ve son olarak da Yargıtay'dan 2,5 yıllık bir hapis cezası kararı çıktı. Meclis Başkanı da bunu hiç bekletmeden Meclis Genel Kurulu'nda okuttu. Milletvekili düştü. Gergerlioğlu o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul salonunda eylem yaptı HDP'lilerle birlikte. CHP bu işlemin yanlış olduğunu söyledi. Çünkü Enis Berberoğlu da benzer bir süreçten geçmiş ve Berberoğlu ile ilgili karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Daha doğrusu ihlal kararı verilmişti. Çünkü dokunulmazlığı kaldırılmadan bir milletvekilini yargılayamazsınız demişti. Aynı durumdaydı Gergerlioğlu da, Enis Berberoğlu'yla. Ama buna rağmen Meclis Başkanı bu kararı okuttu, itirazlara da rağmen. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu var Gergerlioğlu'nun. Ve Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkıncaya kadar da mecliste eylem yapacağını söyledi. Şu anda HDP grubunda orada yatıyor, orada kalıyor ve ikinci gecesinde de çıkmayacağını beyan etti. Yani bir eylem sürdüreceğini aktarıyor. Şu ana kadar hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle emniyet, polis herhangi bir işlem yapmış değil. Ama Türkiye işte 1994'leri burada da hatırlıyor. Çünkü 94'te Mahmut Alınak, Leyla Azana gibi isimler meclis kapısında gözaltına alınmışlardı. O görüntülerin tekrar edip etmeyeceği konusunda da yorumlar yapılıyor. Şimdi tam Gergerlioğlu tartışılırken kapatma iddianamesi de 600 küsur sayfa ve 684 kişinin de siyaseten yasaklanması isteniyor kapatmayla birlikte. Hazine yardımının kesilmesi, şu ana kadar aldıklarının iadesi gibi bir takım unsurlar söz konusu. Türkiye'nin hiçbir milli meselesinde HDP'nin diğer partilerle birlikte hareket etmediği mesela suç olarak gösterilmiş. Milli mesele olarak da Kıbrıs gibi sınır dışı operasyonları sayılıyor. Başsavcı bunu suç olarak gösteriyor ki buna ilişkin hukukçuların ciddi itirazları var. Hukuki bir yaklaşım olmadığı yönünde. PKK ile HDP'nin birbirinden ayrılmadığı, PKK'nın milletvekili adaylarını HDP'ye dikte ettirdiği, HDP'nin parti binalarının PKK ofisi gibi kullanıldığı, kongrelerinde işte diğer partiler gibi benim milli değerlerine uygun hareket edilmediği suçlamaları söz konusu. Ama en burada dikkat çekici olan 687 sanıyorum siyasetçi, HDP siyasetçi için şu anda faaliyette olan, geçmişte faaliyet göstermiş olan hemen herkes için 5 yıl siyaset yasağı istenmiş olması. Bu da hukukçular tarafından HDP'nin bundan sonra siyaset yapmasının engellenmesi için HDP fikrinin veya bu siyasi eğilimin siyaset alanının daraltılması için bir girişim diye nitelendiriliyor. Hukuki olmaktan uzak olduğu yönünde de eleştiriler var. Şimdi bu iddianame Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul edebilir ya da geri gönderebilir. Ama geri göndermesi çok beklenmiyor. Kabul ederse görüşecek, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili belirleri değerlendirecek, savunmalar alacak, sonra da karar verecek. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 15 üyeden 10'unun kapatılma yönünde karar vermesi gerekiyor. Kapatma kararının çıkartılabilmesi için. HDP bununla ilgili bir açıklama yaptı. Geçmişte düne kadar 6 milyon oyumuz vardı. Bu kapatma kararıyla birlikte 12 milyona çıktı diye. Siyaset alanında kalmaya devam edeceğiz diyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de kendilerini savunacaklarını ifade ediyorlar. Diğer siyasi partiler, mesela Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıktı. Deva Partisi karşı çıktı parti kapatmaya. Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geçmişte benzer tecrübeler yaşadığını ve bu tip siyasete yönelik girişimlerin teröre yaradığını, terörün önünü açtığını söyleyerek Türkiye'ye büyük yük olacak dedi bu alınan kararın. Ahmet Davutoğlu benzer şekilde eleştirilerini dile getirdi. Yani muhalefet İYİ Parti'den herhangi bir açıklama yapılmadı. AK Parti'de resmi olarak bir açıklama yapmadı ya da Cumhurbaşkanı veya sözcüsü vardı. Sadece Fahrettin Altun HDP'nin PKK ile birlikte hareket ettiğini söylemek değildi. Hem Amerika'dan hem Avrupa Birliği'nden bu karara ilişkin bir tepki de geldi. Türkiye'de seçilmişlerin temsil haklarının ellerinden alındığına ilişkin kaygıyı dile getiren bir tepkiydi bu ortak tepki.
Yavuz Bey, son dönemde MHP ve özellikle yeniden parti başkanı olarak seçilen Devlet Bahçeli'nin ismi ön planda. Siyasete yön veren kişi sanki Bahçeli ve MHP gibi görünüyor. Yani AK Parti'ye rağmen Cumhur İttifakı'nı yöneten, yönlendiren Bahçeli gibi görünüyor. En azından af konusunda, şimdi parti kapatma konusunda. Yani böyle bir iki ortak arasında bir çekişme var mı acaba?
Aslında ilk anda acaba AK Parti'nin rızası olmadan böyle bir girişim olabilir mi diye değerlendirmeler de yapılmıştı ama şu anda Türkiye'deki sistem AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın ya da Beştepe'nin izni, onayı, bilgisi olmadan herhangi bir gelişmenin yaşanmasına pek müsait bir ortam değil. Sonrasında yapılan yorumlara baktığımızda evet, Devlet Bahçeli bu konuda ısrarlıydı. AK Parti biraz bu mesele mesafeli görünüyordu. Daha çok dokunulmazlıklar üzerinden HDP'nin tartışılması, Millet İttifakı'nın bu tezlekeler üzerinden arasında çatlak yaratma planı sanki hayattaymış gibi bir görüntü vardı. Ama genelde yorumcular şunu da söylüyorlar. HDP ile ilgili meselede Millet İttifakı'nda bir çatlak olmayınca kapatmayla birlikte HDP'ye oy verenlerin bir bölümünün başka partilere kaymasıyla seçimlerde bir avantaj elde etme çabası olarak görenler var bunun. Eğer HDP tekrar partide kurdurulmazsa, seçimlere girmesi engellenirse, ona oy verenlerin en azından bir kısmının sandığa gitmemesiyle bir avantaj elde edebileceğine ilişkin bir görüş de söz konusu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son dönemde siyasetteki en önemli aktör olduğu yadsınamaz bir gerçek. Zaten muhalefet partileri de bunu söylüyorlar. %10'luk bir parti Türkiye'yi yönetiyor diyorlar. Türkiye yönetmese bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünya görüşüne uygun bir yönetim biçimini şu anda Türkiye'de geçerli olduğu da net bir şekilde görülüyor. Buna AK Parti içinden itiraz edenler var. Geçmişte itiraz edenler kendi seslerini duyamadıkları için ayrıldılar. İçinde Babacan'ı söyleyebiliriz, Davutoğlu'nu söyleyebiliriz, Abdullah Gül'ü söyleyebiliriz. Ama hala hazırda da yine AK Parti içinde buna itiraz edenler olduğu söyleniyor. Ancak bunların sesinin yüksek çıkmadığını, eğer bir itiraz varsa da hani kol kırılır yan içinde kalır ya, onun gibi bir tablo oluştuğunu söylememiz lazım şimdilik. Yani bir rahatsızlık olduğu kulislerde konuşuluyor, ancak sürüne çıkmış bir şey yok.
Yavuz Bey, Merkez Bankası faizleri arttırdı beklenmedik bir şekilde. En azından piyasaların istediği ama beklemediği bir şekilde. Bu Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasından ayrıldığı, saptığı anlamına mı geliyor, yoksa Erdoğan göz mü yumuyor artık, piyasalara teslim mi olmuş durumda?
bir çaresizlik durumu söz konusu diyebiliriz bunun için. Çünkü yani Türkiye'de az önce söylediğini tekrarlayacağım, bu yönetim biçiminde Cumhurbaşkanı izin vermediği herhangi bir kararın alınması söz konusu değil. Geçmişte Merkez Bankası Başkanı'nı görevden de aldı Cumhurbaşkanı. Geçmişte Albayrak döneminde alınmış bütün kararlar geriye çevrildi. O gün uygulanan stratejilerin tamamının tersi uygulanıyor. Ama bu sefer 2 puan birden arttırması Merkez Bankası'nın faizleri biraz tabii içerideki siyasi gerilime de bağlanıyor. Çünkü hükümet Albayrak ayrıldıktan sonra, Hazine Bakanı Albayrak ayrıldıktan sonra görevden 2 reform sözü verdi. Bunlardan birisi insan hakları ve yargıda reformdu. Bir diğeri ekonomide reform ve enflasyonla mücadelenin Türkiye'de özellikle en önemli ayağı dövizlerin istenilmeyen düzeylere çıkmasını engellemek. Bunun için de tek şansı şu anda Türkiye'nin elindeki faiz gibi görünüyor. Ancak ekonomistlerin çok önemli uyarıları var. Faiz tek başına bu işi düzeltebilecek bir mekanizma değildir diye. Sadece zaman kazandırır diye. Eğer kazandırılan zamanda yapısal reformlar hayata geçmez, Türkiye'de adalet, hukuk, insan hakları, ifade özgürlüğü alanlarında doğru adımlar atılmazsa, ki bu süreçte HDP'ye de kapatma davası açıldı, bu da eksilerin yanına konulabilir, ya da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü, insan hakları, ifade özgürlüğü, siyaset alanının daraltılması gibi bunun olumsuzlukları var. Bu kazanılan zamanın bir işe yaramayacağı bir süre sonra tekrar faizleri arttırmak zorunda kalacağı yönünde Merkez Bankası'nın. Şu anda ekonomistler önümüzdeki döneme ilişkin zaman kazanıldığını, kararlılığını Merkez Bankası'nın gösterdiğini, ama iş yapmayan iki paketle bir reform açıklaması nedeniyle de bütün yükü Merkez Bankası'nın yüklendiğini söylüyorlar. Önümüzdeki dönemde beklenti ise yine hükümetin tabii diğer politikalarda bu alanı desteklemesi. Ancak dediğim gibi hem yargıda reform hem ekonomide reform söylemlerinin Türkiye'de çok fazla alıcısı çıkmadı.
Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi de devam ediyor, aşı kampanyası devam ediyor ama vakalar son günlerde oldukça artmış durumda. Son durum nedir acaba?
Son 24 saatteki vaka sayısı 20 binin üzerinde. 20 bin kritik eşik olarak görünüyordu. Ve asıl tabii önemlisi testlerdeki pozitiflik oranı. Bu geçtiğimiz ayda 5,5-6'lardan yavaş yavaş yükseldi. 7-8-9 şu anda 10-80'ler seviyesinde. Yani her 100 testten yaklaşık 11'i pozitif çıkıyor Türkiye'de. İngiliz varyantının etkili olduğu söyleniyor, kolay bulaşıyor ve hastanelere başvurularda yaklaşık %30 oranında arttı normalleşmeyle birlikte. Şimdi bir tarafta normalleşme adımları var. Kırmızı bölgeler ilan edildi, sarı bölgeler, turuncu bölgeler ilan edildi. Ama bu harita değişecekti. O değişim gerçekleşmedi. Hükümet bu konuda bir değişikliğe gitmedi. Geçmişte kırmızı olanlar yine kırmızı. Bugün kırmızı olması gerekenler ama kırmızı ilan edilmedi. Eğer edilseydi yine kafeteryalar kapanacak, hayat duracaktı. Ekonomi kötü yönde etkilenecekti. Bu yönde bir karar almamayı tercih etti. Çünkü artık ekonomik olarak da kaldırılacak bir yük olmaktan çıkmış durumda. Özellikle esnaf için. Ve bunu da göze alamıyor hükümet. Ama bunu göze alamayınca bu sefer vakalar ciddi biçimde artma noktasına geldi. Şu anda gözlenen hastanelerdeki kapasite. Bu kapasiteyi zorlayıcı bir durum söz konusu değil. Ama vaka sayılarının yükselmesiyle hastanelerdeki yoğunluğun artması da beklenilen bir gelişme. Aşı konusunda da çok hızlı gitmiyor Türkiye. Gidemiyor daha doğrusu. Gelen aşılarla ilgili, sayılarla ilgili bir yetersizlik olduğu belirtiliyor. Resmi açıklama bu konuda artık yapılmıyor. Sağlık Bakanı dünyadaki aşı gerilimi nedeniyle Türkiye'nin bu politikasında artık o şeffaflıktan uzaklaşacağını resmen duyurmuştu. Yani kaç aşı geliyor, ne kadar geldi, ne kadar gelecek, bunlara ilişkin bir bilgimiz yok. Geldi diye bir açıklama yapılmıyor. Ama önümüzdeki dönemde 60-65 yaş arasında aşılanacağını söyledi Fahrettin Koca. Bakıldığında çok umut veren bir durum söz konusu değil. Eğer Türkiye'ye yeteri kadar aşı gelirse Mayıs sonu Haziran başına kadar 50 yaş ve üzerine aşılayarak etkisini en azından hastalığın toplum üzerindeki o olumsuz etkisini ortadan kaldırma hedefi var hükümetin. Sonbahara kadar da bütün Türkiye'yi aşılama hedefi var. Şimdi tabii bir taraftan dediğim gibi hastane kapasitesi, bir taraftan artan vakalar, bunlar gözlenerek ekonomiyi mümkün olduğu kadar açık tutarak bu süreci atlatmanın peşinde. Tabii aşı temizliği hızlandırmak için çalışarak hükümet bu süreci atlatmaya çalışıyor.
Yavuz Bey, son olarak yine her zamanki gibi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinden bir soru sormak istiyorum. Biden hala aramadı. Türkiye S-400 konusunda geri adım atma sinyalleri vermesine rağmen ne bekleniyor şimdi?
Vallahi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşuluyor. Türkiye'de bazı yorumcular Biden aramadı çünkü Türkiye onun istediğini yapmadı diye yorumluyorlar bunu. Bazıları Türkiye olumlu mesaj vermesine rağmen aramadığını söylüyorlar. Ama her ihtimalde Biden'ın bu telefon etmemesi iki ülke arasında bir gerilimin işareti ya da bir pazarlığın işareti. NATO'dan gelen açıklamalar da Türkiye açısından S-400 ile ilgili pek parlak değil son dönemde. Ama muhtemelen kapalı kapılar ardında bu telefonu gerçekleştirecek bir zemin arayışı devam ediyor. Tam bu zemin arayışı devam ederken HDP açısından kapatma davası, Amerika'dan buna gelen tepkide biraz işi zorlaştıran unsurlar arasında Türkiye'nin şu anda gerçekten kritik meselelerinden biri haline geldi. Biden'ın aramaması. Resmi açıklamalara bakıldığında sanki bu mesele yokmuş gibi davranılıyor. Kolay çözülecek problemler yok Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Türkiye YPG'ye desteğini kesmesini istiyor Amerika'nın. Fethullah Gülen'le ilgili Amerika'da sorunları var. Orada bu çetenin, bu teşkilatın yer tutmasından duyduğu rahatsızlığı sürekli dile getiriyor. S-400'lerle ilgili Amerikalıların rahatsızlıkları var. Bir zorluk bekleniyordu zaten Biden'ın koltuğa oturmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde. Biraz beklenenin ötesinde bir zorluk olduğu da gözlenebilir. Buna ilişkin bir tespit yapsak da sanıyorum yanlış olmaz gelmeyen telefon nedeniyle.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.